Ayrım 9.
Sayfa 79. Aşka ve nefrete dair söylenemeyenler. Bir erkek hasta yaklaşık bir seneden beri süren ve daha başından itibaren ona acı vermiş bir aşk ilişkisinden çıkışını şu sözcüklerle dile getiriyordu. Sanki uzun sürmüş bir hastalıktan yeni kurtulmuş gibiyim. Hem biraz şaşkın hem de huzurlu. Onu dinlerken aynı günlerde ilgimi çeken bir gazete haberini anımsadım. Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemlerde aşk üzerine kim bilir hangi nedenlerle yoğunlaşan bazı psikologların bu yoğun duygu durumunu en azından kimi türlerini bir bağımlılık hastalığı olarak yeniden yorumlayışlarını. Gazete haberini okuduğumda ürkmedim dersem yalan olur. Aşk bağımlılığına karşı geliştirilmiş ilaçların gündelik pratiğimize girişini görür gibi oldum. Birden, aşktan korunmanın bilimsel farmakolojik yolları. Sonra aşktan duyulan korku üzerinde düşündüm bir süre. Aşksız kalma korkularının da şarkıda dile getirildiği gibi ne senle ne de sensiz yapamamaklar ve yine bir gün bir kır kahvesinin duvar yazıları arasından aklımda tuttuğum bir tümce. Aşk bir turşuya benzer. Yemeğinin ağzı sulanır, yiyenin midesi bulanır. Aşkın üzerine oturduğu temelin oral karakterini bir çırpıda dile getiren popüler sezgi buna Murat Han Mungan'ın dizelerini eklemeli hemen. 13 yıl sonra şimdi sevgilimden ayrıldığım bu derin, bu kavurucu günlerde neden ansızın aklıma düştüğünü sordum kendime. Sonra anladım. Bir aşk birçok aşktan yapılıyor ve ayrılınmıyor hiçbir seferinde. Ne güzel özetliyor Mungan. Aşkta durmadan yinelenini, birçok aşkta hep yinelenerek kendini oluşturanı ya da kendini yeniden göstereni. Yani aşktaki ayrılık sorunsalını. Aşk ötekinden ayrılma, ayrılamamadır. Mungan'ın bütün aşklarının tek ortaklaştırıcı çizgisi. Bir kavşak noktasında, bir dört yol ağzında aşk yolcunun ayırdığında olmadan hep aynı yöne doğru yürümeyi seçmesi gibidir. Gibi midir çoğunlukla diyelim. Hep aynı yön yinelenendir işte. Kimisinde ayrılma, ayrılamama, kimisinde ise aynen hastalarımdan birinin saptadığı gibi yıllarca materyalizmin idealist bir savunucusu olarak yaşamış olmanın da ki materyalizm nasıl idealistçe savunulur bu da başka bir sorun, artırdığı bir şaşkınlıkla yaşamına girmiş tüm erkeklerin babasıyla 180 derece farklı olduklarını keşfetmesi, birbirine benzer nesne seçimleriyle babaya ya da anneye benzeme, benzememe yine bir tek ortaklaştırıcı çizgi. Bir başkası ilişkilerimde bir aşamadan sonra hep terk eden oluyorum, bilmem niye diyecektir ya da tersi. Bir öteki çıktığım insanların kim oldukları, nasıl oldukları sanki hiç önemli değil. Önemli olan beni sevmeleri diye kestirip atacaktır. Kısacası aşkta bireyin özgün tarihiyle ilgili o tarihin yaşanılmış ama bilince karanlık yanlarından biriyle ilgili bir yinelemenin var olduğu. Aşklarımız çoğunlukla yinelenen aşklardır. Diyelim öyleyse bireyi ötekine, nesneye götüren, ona ulaştıran, onda bir süre veya sabitçesine bağımlı kalmasına yol açan, bireyi ötekine bağlayan bir duygu durumu. Zoraki değil ama istekle. İsteği ötekinde, nesnede görmek. Hem istediğim olarak bir istek nesnesi hem de kimi zaman beni isteyen olarak bir özne nesne. Dolayısıyla hem isteyen olarak özneliğimi hem de istenilen ya da istenilmeyen olarak nesneliğimi öznelce yaşadığım bir süreç. Aşkın nesnesi isteği temsil eden yalnızca onun temsil ettiği bir nesnedir öyleyse. Yalnızca o temsil ettiği için ve yokluğunda olası yokluğunda geride bıraktığı büyük boşluktan dolayı arabesk kültürün bütün motifleri bu olası yokluk yok oluş üzerine kurulmuyor mu? Sevgilinin olmadığı, bırakıp gittiği, terk ettiği, öldüğü durumlarda bireyin duyacağı acının, o yoğun acının çaresiz ve isyankar bir çığlığa dönüşmesi gibi. Yok olanla birlikte benim bir parçası da yok olacak, ölecektir sanki. Hemen bu noktada kısaca bir parantez açmak istiyorum. Alabildiğine geniş ve farklı dil kültür alanlarından beslenen Türkçe'de günümüzde sıklıkla kullanılan birbirine eş anlamlı üç sözcük var. Aşk, sevda ve sevgi. Aşk ve sevda daha bir eski kokuyor sevgiye göre, doğru. Ama sevginin de kullanılma ve yaygınlaşma sıklığıyla doğru orantılı olarak giderek bir tür cinsel dışılaşmaya uğradığını, nötrleştiğini görüyoruz. Sevgiliye duyulan sevgiden anne baba çocuk sevgisine, yurt sevgisine, bir hayvan, bir uğraşı, bir sanat dalı sevgisine kadar her hoşnutluk yaratan durumu adlandırmak için kullanılabiliyoruz sevgiyi. Az önce cinsel dışılaşmasından dem vurmuştum. Daha doğrusu şu olabilir. Sevgide onun birçok kullanımında analitik anlamıyla cinselliğin örtükleşmesinden söz edebiliriz. Bu bağlamda sevgi, aşkın sosyalleşmiş veya yüceltilmiş halidir denilebilir rahatlıkla. Sosyalde, sosyal alanda yer bulmuş, onun tarafından tanınmış aşk veya yasallaşmış aşk. Buna sevgi diyoruz genelde. Aşk, yasayla karşılaştığında, yasa tarafından kuşatıldığında, yasal çerçevede kalmayı kabul ettiğinde sevgiye dönüşüyor belki de. Başka dillerde az bulunur bir sözcük çeşitliliği kullanımlarında farklı anlamlara bürünerek Türkçeyi nesne ilişkilerinin kavranılmasında özgün bir konuma taşıyor sanki. Parantezi aşkın yasayla ilişkinin altını bir kez daha vurgulayarak kapatıyorum. Çünkü nerede aşk var, orada bir tür yasa dışılık var gibi. Yazılı ama daha çok da sözlü kuralların, yani geleneğin, törelerin, ahlak kurallarının, sosyal sözleşmelerin ötesinde bir ilişki. Bunları kimi zaman en azından geçici bir süre boyunca hiçe sayan, dolayısıyla tehlikeli ve bunun içinde ehlileştirilmesi gereken bir ilişki. Aşk, yasayla ilişkisinde olanaksızlaşan, olanaksızlığı yaşayan bir konuma sahip. Yineleme, ayrılık, istek, yasa ve yasallık sorunu. Sosyalin yasasından, yasallığından, bilinçaltının yasasına, yani Ödüp'e uzanan bir çizgi. Kastre olmayı kabullenebilmek ya da edememek, aşktan sevgiye geçebilmek ya da geçememek, aşkın ikili uzayından bir olmaya, vuslata doğru yönlenmek ya da vuslatı yasanın onayladığı yörüngelere oturtmak, törelere karşı gelenlerin sokak ortasında boğazlandığı, kurşunlandığı, yakıldığı bir ülkede, biliyorum tehlikeli bu sözler, sanki yapılanlarla bir onay kapısı aralıyor, o zaman hemen eklemeli, sembolik bir yasanın neresinde olduğumla ilgili bir sorun, aşkımın çizdiği yörünge. Dolayısıyla yasa temsil ederlerin, yasayı tarihin derin dondurucusundan çıkarıp önümüze sürmelerine hiç de bir katkı değil. Yasa temsil edenlerin ve temsili yasaların değişmiş, farklılaşmış olana yer verememelerinin, değişik farklı olandan korkularının, değişik farklı olanda bir ölçüde kendi bastırılmış isteklerinin gölgesini görmelerinden dolayıdır. Değişik farklı olanı ortadan kaldırma ve statükoyu sürdürme gereksinimleri. Gerçekte ise aşık, sosyalin dışına itilmiş bir ilişkinin kapalı uzayında boğulmamak için birileri tarafından tanınmayı, onaylanmayı isteyecektir. Ötekiyle, aşık olduğuyla yaşamakta olduğu tutku fırtınasının dinmesi için, orada fırtınanın ortasında bir taraftan yeme, yenilme, yutma, yutulma, öte taraftan tükürme, tükürülme, kusma, kusulma süreçlerinin beni sürüklediği huzursuzluktan dolayı böylesi ambivalan duygulanımları yalnızca psikotik büyük bir ısrarla sürdürebilir çünkü. Babanın ölümünden bir gün sonra annesinin yanında yatmaya başlayan ve bundan 3 ay sonra bir gece şeytanı öldürmek için annenin boğazına sarılan 20 yaşlarındaki genç gibi ya da yine bir başka psikotik hasta annesinin boyalı tırnaklı ayaklarına bakarak mastürbasyon yapan ama aynı zamanda da anne ve diğer tüm kadınlara karşı bir sesin isteğine uyarak direnilmesi zor öldürme düşünceleri barındıran, babanın yasasının iflas ettiği o nokta, kastrasyonun reddedildiği ya da Lacan'ın analitik kurama hediye ettiği bir kavram, Folklution da olduğu nokta. Kısaca benin yasayla ilişkisi, aşkı nasıl yaşayacağının ve aşkı yaşayış biçimi yasayla ilişkisinin bilgilerini içerir gözlemci için. Aynı yasa kişinin kendine kapalı otistik hazlardan adım adım ilk nesnelere geçişi. Bu ilk nesnelere iç dış ben öteki ayrımlarını pekiştirmesi ve narsistik doyumlarını giderek güvenli nesne yatırımlarında arayışında da bir kilometre taşı olacaktır. Özünde her aşk narsistiktir diyor Freud. Metapsikolojide ne olursa olsun, ne yaparsam yapayım, aşık olarak kendime ayırdığım bir narsistik pay var yani. Olmazsa olmaz bir pay. Nesnenin idealize edildiği en elsever ilişkide bile, nesne için kendini feda edişlerde, uğruna ölümleri göze alışlarda bile çıkış noktası bir kendinde haz. Narsis ya da nergis, kendi görüntüsüne tutkusunun olanaksızlığı, ölümcüllüğü nedeniyle başkalarına uzanacak, onlarda bu görüntüyü arayacaktır. Mitolojik öyküde Eko'nun aşkını reddeder Narsis ve Eko'nun bedduası üzerine bir su başında kendine tutsak olur. Kendi görüntüsüne tutsaklığı ölüm budur. Günümüze taşıdığımızda genç bir kadının gelişi güzel karalanmış notlarında bulabiliriz aynı öyküyü. Hem de şaşırtıcı bir benzerlikte. Bir kentten diğer bir kente yolculuğunda kısa bir an otobüsün camlarında kendi görüntüsünü yakalayan ve o an aşk kokan sözcüklerle nasıl da özlemde olduğunu, bu görüntü kendini ne kadar çok aradığını ama çoğu zaman ondan uzak kalışının, ona kavuşamamanın acısını yaşadığını kağıtlara düşen kadın. Bir görüşmede sonlarına doğru beni sevenleri sevememek acı veriyor bana diyecektir. Kendini özlemekten başkalarını özlemeye fırsat bulamamak. Yalnızca kendiyle dolu olmak, kendiyle doluluğundan dolayı kendi kendinden uzaklara düşmek. Ölümün kendini en çok duyumsattırdığı nokta, nerkiz kadın kendi doluluğunu mutlak bir kendi kendilik olarak yaşamayı isterken, ölüme de en yakın noktadadır aslında. Bunu yaşadığı anda, yaşarsa eğer, belki bir yanılsamada, orgazmsı bir toksikoman uçusunda, Ferenciz'in Talsal'da da tanımladığı okyanus duygusuna, uterus içi yaşamın uyaranlardan arınmış ortamına da kavuşacaktır. Talas'ta Freud'un Thanatos'unu, yani ölüm itkisini bulmak, bakın nasıl ilişkilendiriyor, Oruç, Aruoba, Uzak adlı kitabında özlemin ölümle bağlantısını. Özlemin en yakıcı biçimlerinden biri, özleyen daha önce özlenen ile birlikte bulunduğu bir yere sonradan tek başına geri gidince oluşur. O zaman nasıldı, şimdi nasıl? Düşüncesiyle dile gelen özlemin yakıcılığı, özleyenin özlenen ile yeniden bir araya gelme olanak ve olasılığı konusundaki beklentisine göre değişir. Bu biçimlerin iki iç durumu vardır. Özleyenin özlenen ile hep ve hep yeniden aynı biçimde bir araya gelme olanağının sınırsız görüldüğü durum, özlenen ile halvet ve özleyenin özlenen ile artık hiç ve hiçbir zaman bir daha bir araya gelemeyeceğinin kesin olduğu durum, özlenenin ölmüş olması. Birinci durum, belki bir yanılsama yoluyla özlemi neredeyse gereksiz kılabilecek bir teselli sağlarken, ikincisi, özlemin özleyen ile ilişkisinde özlenenin yokluğunun yaratabileceği bütün durumları içereceğinden yakıcılığı onmaz düzeydedir. Acı ile çakışır. Özlemin ilksel biçimi ölümdür. Özlenenin ölümü. Özlem ölümün aynasıdır. Özlemde ölüm yansır. Kendinde kendine kapanış, kendi kendini sevmelerin yarattığı kısır ve tehlikeli döngü. Bir yandan benim uynak zorunda olduğu gerçeklik ilkesi, öte yandan haz arayışı, zevk ilkesi, dolayısıyla nesnelere uzanış, ölümden uzaklaşma, ölüm itkisini dengelemek için bu kısır döngüyü araya sokulan bir nesne ve sonra nesnelerle kırmak, Eros'un cinsel yanının, cinsel itkilerin kuşattığı, sarmaladığı nesnelerle, ötekine yapılmış yatırım bu anlamıyla, kaçınılmaz ölüm itkisine en uzak, en dolambaçlı trajeyi çizmek demektir. Lacan'ın da dediği gibi kısmi itki sapına kadar ölüm itkisidir. Kısaca aşk ölümden kaçma denemesidir. Yalnızca bir deneme, o kadar. Yolu uzatır ama başarısız kalır. Bu noktadan geçeceğiz Eros'un öyküsüne. Biliyorsunuz Eros, antik Yunan'ın Ege Denizi ile ayrılmış topraklarını mekan eylemiş ünlü tanrılarından birisi. Antik Yunan'ın iki aşk sembolü var, Afrodit ve onun savaş tanrısı Ares'ten oğlu Eros. Afrodit, aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinir. Bir başka tanımı, cinsel dürtü tanrıçası olarak adlandırılışında kendini açığa vurur. Örneğin, Hesiod onu Pilomedes, yani penissever olarak tanımlar. Yine Hesiod bu kez Eros için onun evrensel oluşmayla birlikte ve kendi kendine bir doğumla ortaya çıktığını bildirir. Bir bakıma kardeşi sayılabilecek Gaia'yla, yani toprak tanrıçasıyla birlikte kaostan, evrenin yaratılmasından önceki boşluktan oluşa gelmişlerdir. Platon'un Şölen adlı yapıtında ise bolluk tanrısı Poros ile yoksulluk tanrıçası Penia'nın oğulları olarak karşımıza çıkar. Anlayacağınız, menşei karanlık bir tanrıdır Eros. İlginç olan özellik, insani bilinçaltının onu bir yandan kaosla ilintilerken, öte yandan cinsel dürtü tanrıcası Afrodit ile anne çocuk ilişkisinde buluşturması ve baba olarak da savaş tanrısı Ares'i seçmesidir. Şiddet olarak savaş, şehvet olarak cinsellik, diğer bir tanımı da sevgi tutkusu olan Eros'u yaratmıştır sanki. Amor, Eros'un antik Roma'daki adıdır ve bugün hala Latin kökenli dillerde aynı sözcük aşkı temsil eder. Yine insani düşüncenin Eros ya da Amor'a üç tanrı ve bir tanrıçayı yoldaş olarak seçtiğini görüyoruz. Bunlardan Himeros, kişileşmiş cinsel istek tanrısıdır ve kimi anlatımlarda bir cin olarak karanlıkta tanıyamadığı kız kardeşiyle, yani bilmeden, bir ensest ilişki yaşamıştır. Bir diğeri Patos, tutku tanrısıdır ve adı daha sonraları sayrılıkla eş tutulacaktır. Peito, kandırıcılık tanrıçasıdır. Son olarak da Hermofroditos, erdişi tanrı veya erkek ne dişi ya da hem erkek hem dişi tanrı. Eros'u anlamamızda önemli bir başka tanrı Afrodit'in Eros daha iyi gelişebilsin diye dünyaya getirdiği Anteros'tur. Yani anti-Eros, karşıt aşk. Antik inanışa göre Eros ancak Anteros'un yanındayken gelişebiliyor, ona yaklaşınca seviniyor ve ondan uzaklaşınca ağlıyormuş. Anteros'un varlığı şu ana dek adı geçen diğer tanrı ve tanrıçalar yanında bir bilmece gibi duruyor. Nasıl açıklamalı Anteros'u? Bir açıklama, antik Yunan'daki kimi metinlerde Anteros'u erkekler arası aşkı temsil etmesinden dolayı Eros'un yüceltilmiş latent homoseksüel yanı olduğu yönünde olabilir. Bir başka açıklamaysa Afrodit'le ilişkileri bağlamında ve önümüze bir yakınlık uzaklık işlevi taşıdıklarından dolayı Anteros'un Eros'un bölünmüş ve annede kalan yarısı, yani çocukluğu olduğu şeklinde olabilir. Bilmeceyi bırakıp bizim için daha önemli olan Eros'un büyük aşkına gelelim. Bedensel aşkın temsilcisi bir anneden doğan Eros gidip Pise'ye aşık olur öyküde. Güzeldir Pise ve güzelliğinden dolayı doğuştan tanrıça olmasa da bir tanrıça gibi tapınılmaya başlanır ona. Kıskanç Afrodit Eros'a onu bir ejdere aşık etmesini söyler. Ama Eros kendisi düşer bu aşka. Birlikte olabilmelerinin tek koşulu Pise'nin Eros'un yüzünü hiç görmemesidir. Merak bu ya, Pise bakar Eros'un yüzüne ve ayrı düşerler birbirlerinden. Yeniden kavuşabilmelerinin tek yolu Afrodit'in oğlunu bağışlamasıdır. Bu kısacık öyküde bulunan nice ayrıntı Afrodit'ten Pise'ye, Piolamedes, anneden tinsel güzele, bedensel istekten yüceltilmiş isteğe, Eros bize aşkın olası en ideal rotasını çizer sanki. Özünde bir tutam Afrodit şehveti, bir tutam Ares şiddeti bulunan Eros, bu iki yanını doğrudan cinsel itkilerinden sıyrılmış bir Pise tutkusuna dönüştürür. Yasadan geçerek elbette, yasayı iki kez çiğneyeceklerdir. İlkinde Eros, Afrodit'in isteğine aykırı düşer, ikincisinde Pise bir tabuyu çiğner, bakar yüzüne Eros'un, çiğnenen her tabu temelinde bir enses tabunun çiğnemek değil midir? Öyledir elbette ve ceza, yani kastrasyon ayrılıklarıdır. Yeniden birliktelikleri, artık ayrılığı bilen birliktelikleri, faillik tanrıça Afrodit'in. Lacan'ın deyimiyle bir önün büyük ötekinin onayında gerçekleşecektir. Ayrılığı bilmek özünde kendi sınırını, kendinde sınırlı olanı bilmektir. Ayrılık der İsrail, ben de ötekine yer açar. Yani salt bir projeksiyon nesnesi olmayan, farklılığıyla özgün bir ötekine bende yer verebilmek için bir ilk nesneden ayrılabilmiş olmak, ondan kastre olmuşluk ve daha da önemlisi ayrılığın, kastrasyonun hesap arayışlarında olmamak gereklidir. ötekiyle istek, nesnesiyle birlikte olmak, bir, bir olmak, patosuna dönüştüğünde farklı olarak öteki de benim yabancısı olacaktır. Birliktelik değil ama bir olmak isteğinde öznenin bölünmüşlüğünü, varlık ve anlam olarak bölünmüşlük, yani canlılığıma anlam olarak düşen ötekinin isteği ki bu istek olmadan canlılığım hayvani bir olmanın ötesine geçmeyecektir. Yatsıyan, yatsımaya çalışan bir paranoyak saplantı bulunur. Bir olmak anlam vereni, ötekini ilkel kabilenin tarih öncesi babasını, baba yasasını ortadan kaldırma isteğidir. Tam bu noktada yabancı, farklı olan, benzeşmeyen, tiksinildiği için tükürülen nesne halinde bulur kendini.